Sevgi Öğretmeni 30. İsa 12 elçisini atadı. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. Kendisiyle birlikte kalacak, sözü yaymaya gönderebileceği 12 kişi atadı. Dağlık bölgedeki koruluk alanın altında, Celile Denizi'ne yakın olan bu yerde İsa sözü yaymaları için öğrencileri habercileri olarak atadı ve onlara burada bir konuşma yaptı. Tarlalar ve ormanlar İsa'nın en sevdiği yerlerdi. Öğretilerinin çoğu havra ya da tapınaklar yerine açık havada verildi. Onu izleyen kalabalık gruplar hiçbir havraya sığmazdı. Fakat onun tarlalarda ya da koruluklarda ders vermesinin tek sebebi bu değildi. İsa doğa manzaralarını seviyordu. Sessiz ve sakin olan her yer onun için kutsal bir tapınaktı. Yeryüzünde yaşayan ilk insanlar tapınaklarını Adem bahçesindeki ağaçların altında seçmişlerdi. İsa, insanlığın ilk babası Adem'le orada birlikte oldu. Adem bahçesinden kovulduklarında ilk anne ve babamız hala tarlalarda ve koruluklarda ibadet ediyorlardı. Ve İsa, onlarla lütfunun sevindirici haberiyle orada karşılaştı. Mamre'deki meşe ağaçlarının altında İbrahim'le, akşam vakti ibadet etmek için tarlaya giden İshak'la, Betel tepelerinde Yakup'la, Midyan'ın dağlarının arasında Musa'yla ve çocukken sürülerini otlatan Davut'la konuşan İsa'ydı. İbrani halkının 15 asır boyunca evlerini yılda bir kez terk edip, güzel hurma ağaçlarının, sık yapraklı ağaçların ve söğüt ağaçlarının dallarından yapılan kulübelerde bir haftalığına kalmasını buyuran da İsa'ydı. İsa öğrencilerini eğitirken onlara öğretmeyi arzuladığı fedakarlıkla daha fazla uyum içinde olduğundan dolayı şehrin gürültüsü ve kargaşası yerine sessiz tarlaları ve korulukları tercih etti. Hizmet ettiği sıralarda insanları mavi gökyüzü altında, yemyeşil tepelerde, göl kıyılarında bir araya getirmeyi seviyordu. Burası onun yarattığı doğal güzelliklerle çevriliydi. Kendisini dinleyen kişilerin yüzeysel düşüncelerden uzaklaşıp doğal düşüncelere dönmesini burada sağlayabilirdi. Doğanın büyümesi ve gelişmesinde onun krallığının ilkeleri açığa çıktı. İnsanlar gözlerini Allah'a doğru çevirip onun kendi elleriyle yarattığı harikulade eserlere bakarken İsa'nın öğretileri onlara doğanın tüm görkemi içinde anlatıldı. Yüreğinde İsa'yı hissederek dua etmek için tarlalara giden herkes aynı şeyleri hisseder. Onlar kendilerini kutsal bir etkiyle çevrelenmiş hissedeceklerdir. Rabbin anlattığı ibret dersleri hep doğa ile ilgilidir ve önerilerini insanlara bildirmesi konusunda ona aracılık ederler. Doğada Allah'la bütünleşerek düşüncelerimiz yükselir ve kalbimiz huzur bulur. İsa'nın ayrılışından sonra onun temsilcisi olacak inanlı topluluğunun organize edilmesi için ilk adım şimdi atılmalıydı. İbadet edecekleri özel bir tapınakları yoktu. Fakat kurtarıcı, öğrencilerini kendisinin yaptığı gibi sessiz ve tenha bir yerde doğanın tüm güzellikleriyle birlikte dua etmeye yöneltti. O günün kutsal anısı, denizin, vadinin ve dağların oluşturduğu eşsiz manzarayla onların hafızalarına yerleşti. İsa öğrencilerini kendisiyle ilgili olarak gördükleri ve duydukları hakkında tanıklık etmeleri ve bunu dünyaya bildirmeleri için çağırdı. Bu, o zamana kadar insana verilen en önemli görevdi ve önem bakımından İsa'nın görevinden sonra geliyordu. Dünyayı kurtarmak için Allah'la birlikte çalışacaklardı. 12 öncünün eski antlaşmada İsrail'in temsilcileri oldukları gibi bu havariler de müjdenin temsilcileri olacaklardı. Kurtarıcı, seçtiği kişilerin karakterlerini iyi tanıyordu. Tüm hataları ve zayıflıkları onun gözünün önüne geldi. Onların yaşayacakları zorlukları ve ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıklarını biliyordu. Onların zaaflarını ve yanlışlarını düşündüğünde onlar için üzüldü. Onlar dağın yamaçlarında uyurken İsa bütün gece boyunca onlar için dua etti. Günün ilk ışıklarında kendisiyle buluşmalarını buyurdu. Çünkü onlara bazı önemli açıklamalarda bulunacaktı. Bu öğrenciler etkin çalışmada bazen İsa ile birlikte yer almışlardı. Yuhanna ve Yakup, Andreas, Petrus ve Filipus, Nathanael ve Matta ona diğerlerinden daha yakın olmuşlardı ve onun mucizelerine daha fazla tanık olmuşlardı. Petrus, Yakup ve Yuhanna hala ona çok yakındılar. Neredeyse her gün onunla birlikteydiler. Onun mucizelerine tanık oluyorlar ve sözlerini dinliyorlardı. Yuhanna, İsa'nın çok sevdiği bir öğrencisi olmak istediği için onunla daha yakın bir ilişki içine girdi. Kurtarıcı onların hepsini seviyordu. Fakat Yuhanna, ilahi bilgiyi almaya en fazla istekli olandı. Diğerlerinden daha gençti ve çocuksu saflığıyla kalbini tümüyle İsa'ya açtı. Böylece İsa'ya daha çok sempati duydu ve kurtarıcının en derin ruhsal öğretileri onun aracılığıyla halkına iletildi. Havarilerin oluşturduğu gruplardan birinin başında Filipus vardır. O, İsa'nın şu buyruğu verdiği ilk öğrencidir. Ardımdan gel. Filipus, Andreas ve Petrus'un şehri olan Betsaida'dandı. Yahya'nın verdiği dersleri dinlemişti. Onun İsa'dan Tanrı kuzusu olarak söz ederek yaptığı açıklamaları dinlemişti. Filipus, gerçeği arayan dürüst bir kişiydi. Fakat kola inanan biri değildi. İsa'ya katılmasına rağmen Natanael'e İsa hakkında söyledikleri onun İsa'nın ilahiliğine tam olarak ikna olmadığını gösterir. İsa'nın gökyüzünden gelen bir ses tarafından Tanrı'nın oğlu olarak bildirilmesine rağmen Filipus İsa'yı yalnızca Yusuf oğlu Nasıralı İsa olarak görüyordu. İsa 5000 kişiyi doyurduğunda Filipus'un imanındaki eksiklik tekrar ortaya çıktı. İsa onu denemek için "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Verdiği cevapta Filipus'un inançsızlığı hemen kendisini gösterdi. Her birinin az bir şey yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. İsa bu yanıt karşısında çok üzüldü. Onun yaptığı çalışmaları görmesine ve onun gücünü hissetmesine rağmen Filipus'un imanı hala eksikti. Grekler İsa hakkında Filipus'a sorular sorduklarında onları kurtarıcıyla tanıştırma fırsatını değerlendiremedi. Bunu Andreas'a anlatmaya gitti. İsa çarmıha gerilmeden önceki son saatlerde Filipus'un sözleri onun imanının eksikliğini gösterdi. Thomas, "Rab, nereye gideceğini bilmiyoruz ki, yolu nasıl bileceğiz?" dedi. İsa ona, "Yol, gerçek ve yaşam benim," dedi. "Eğer beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız." Filipus şüpheyle, "Rab, bize babayı göster, bu bize yeter," dedi. 3 yıl boyunca İsa ile birlikte olan bu öğrencinin imanı böylesine zayıftı. Natanael, Filipus'un inançsızlığının aksine çocuksu bir güven duyuyordu. Her konuda son derece ciddi davranan ve görünmeyen gerçekliklere iman eden biriydi. Buna karşın Filipus, İsa'nın okulunda bir öğrenciydi ve ilahi öğretmen onun inançsızlığına ve anlayışsızlığına sabırla dayandı. Kutsal Ruh öğrencilerin üzerine indiğinde Filipus ilahi buyruk uyarınca bir öğretmen oldu. Ne söylediğini biliyordu ve kendisini dinleyenlerin kalplerine inanç getiren bir güvenceyle onlara dersler verdi. İsa öğrencilerini havariliğe atanmaya hazırlarken onların arasında çağrılmayan bir kişi belirdi. Bu kişi Yahuda İskariyot'tu. İsa'ya inandığını ve onun yolundan gittiğini iddia eden bir kişiydi. Şimdi öğrenciler arasında yer almak için ricada bulunmak üzere geldi. Büyük bir ciddiyetle ve sözde içtenliğiyle şöyle dedi. "Nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa onu ne kabul ne de reddetti. Fakat şu acı sözlerle cevap verdi. "Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvaları var. Fakat insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok." Yahuda, İsa'nın öğrencilerinin arasına katılarak yeni krallıkta kendisine iyi bir yer edineceğini umuyordu. İsa yaptığı açıklamayla onun bu umudunu kırmak istedi. Öğrenciler Yahuda'nın kendilerine katılmasını çok istiyorlardı. Yahuda kendisinden emin, zeki, çabuk kavrayan ve özel yeteneklere sahip biri gibi görünüyordu. İşlerinde kendisine büyük ölçüde yardımcı olabileceğini belirterek onu İsa'ya tavsiye ettiler. İsa'nın tereddütsüz bir şekilde onu kabul etmesine çok şaşırdılar. İsa çalışmalarında İsrail'deki liderlerden yardım istemediği için öğrencileri hayal kırıklığına uğradılar. Bu saygın kişilerin desteğini alarak onun durumunu güçlendirmemesinin bir hata olacağını düşündüler. İsa eğer Yahuda'yı reddetseydi, diğer öğrencileri öğretmenlerinin düşüncelerinden şüphe duyarlardı. Yahuda'nın sonraki hikayesi, Allah'ın işi için uygun olan insanları seçerken dünyasal düşüncelerin etkili olmasına izin vermenin ne gibi tehlikeler yaratacağını gösterecekti. Öğrencilerin istediği gibi bu tür kişilerle birlikte çalışmak ihanetle sonuçlanabilir ve onları en kötü düşmanlarının ellerine teslim edebilirdi. Buna rağmen Yahuda öğrencilerden biri oldu. İsa'nın karakterinin güzelliğine duyarsız değildi. insanları kurtarıcıya çeken ilahi gücün etkisini hissetti. Ezilmiş bir kamışı kırmak ve dumanı tüten bir ocağı söndürmek için gelmeyen kişi, ilahi ışığa doğru gelen bu kişiyi reddetmeyecekti. Kurtarıcı, Yahuda'nın yüreğindekini okudu. Tanrı'nın lütfuyla kurtarılmazsa, Yahuda'nın kötülüklerin bataklığında boğulacağını biliyordu. Bu kişiyi kendisine bağlayarak onu her gün kendi bencil sevgisinden vazgeçebileceği yere getirdi. Eğer kalbini İsa'ya açarsa, ilahi lütuf onun bencilliğinin sonucunda oluşan kötülükleri yok edecekti. Ve böylece Yahuda'da Allah'ın krallığında yer almayı hak eden biri olabilirdi. Allah, karakterlerindeki insana özgü özellikleriyle insanları oldukları gibi kabul eder. Eğer ona bağlı kalırlar ve onunla ilgili kutsal bilgileri öğrenirlerse, Allah kendisine hizmet etmeleri için onları eğitir. Onların seçilmesinin nedeni mükemmel olmaları değildir. Fakat tüm kusurlarına rağmen gerçeği öğrenip uygulayarak ve İsa'nın lütfuyla onun mükemmelliğini örnek alarak ruh ve karakter yapısı bakımından kendilerini geliştirebilirler. Yahuda, diğer öğrencilerle aynı imkanlara sahipti. O da İsa'nın verdiği önemli dersleri dinledi. Fakat İsa'nın istediği şekilde gerçeğin uygulanması konusunda Yahuda'nın amaçları ve arzuları farklıydı ve gökyüzünün buyruklarına uymak için kendi fikirlerinden vazgeçmek istemiyordu. Kurtarıcı bir süre sonra kendisine ihanet edecek olan kişiye ne kadar nazik bir şekilde davrandı. İsa, öğretilerinde açgözlülüğü kınayan hayırseverlik üzerinde önemli durdu. Yahuda'ya açgözlülüğün ne kadar kötü bir davranış olduğunu gösterdi. Bu öğrenci birçok kez onun öğretisinde kendi karakterinin anlatıldığını ve kendi günahlarının işaret edildiğini fark etti. Fakat dürüst olmadığını hiçbir zaman itiraf etmedi ve bu tavrından asla vazgeçmedi. O, kendi kendine yeterli olduğunu düşünüyordu ve şeytanın onu ayartma çabasına karşı koymak yerine hilekar davranışlarına devam etti. Kendisine verilen ilahi görevin ve elçiliğin değerini anlasaydı, İsa'yı kendisinin olması gereken canlı örneği olarak kabul ederdi. Fakat Yahuda bu ilahi derslere gereken ilgiyi göstermedi. İsa, açgözlülüğünden dolayı onu asla sert bir şekilde azarlamadı. Onun yüreğindekini açık bir kitap gibi okuduğunu kanıtlarken bile, yanlış yoldaki bu kişiye ilahi bir sabırla katlandı. Doğru yola nasıl gireceğini ona açıkladı. Yahuda'nın gökyüzünün ışığını reddetmesi için hiçbir özrü yoktu. Yahuda, ışıkta yürümek yerine aynı yanlışları yapmayı tercih etti. Kötü arzular, intikam hırsı, karanlık düşünceler, şeytan onu kontrolü altına alıncaya dek onun tüm benliğini kapladı. Yahuda, İsa'nın düşmanının temsilcilerinden biri haline geldi. İsa'nın yanına ilk geldiğinde, inanlı topluluğuna mutluluk getirebilecek bazı güzel huyları vardı. Eğer İsa'ya bağlı kalsaydı, havarilerin başı olabilirdi. Fakat hataları kendisine gösterildiğinde kalbini taşlaştırdı. Kibir ve isyan içinde kendi bencil hırslarını seçti ve böylece Allah'ın ona gerçekleştirmesi için verdiği göreve uygun olmayan biri haline geldi. İsa onları kendi hizmetine almak için çağırdığında öğrencilerin hepsinin büyük hataları vardı. Mütevazı kişiyle en yakın bağı olan Yuhanna bile mütevazı ve özverili biri değildi. O ve erkek kardeşiyle birlikte Şimşek'in oğulları diye çağrılırlardı. Onlar İsa ile birlikteyken İsa'ya karşı yapılan yanlış bir hareket onların hemen kızmalarına ve öfkelenmelerine neden oluyordu. Bu öğrencinin sinir, intikam ve eleştiri dolu ruhu onun davranışlarına yansıyordu. O kibirli ve hırslıydı ve Allah'ın krallığında ilk olmayı arzuluyordu. Fakat kendi sert kişiliğinin aksine her gün İsa'nın davranışlarındaki sabır ve hoşgörüyü görüyordu. Onun tevazu ve sabırla ilgili verdiği dersleri dinliyordu. Kalbini ilahi etkiye açtı ve kurtarıcının sözlerini sadece dinlemekle kalmadı, onları bizzat uyguladı. İsa'ya bağlı kalmayı öğrendi ve ona bu görevinde yardımcı oldu. İsa bazen öğrencilerini azarlardı ve onları uyarırdı. Fakat Yuhanna ve kardeşi onu terk etmediler. Sitemlerine rağmen onlar İsa'yı seçtiler. Kurtarıcı zayıflıklarından ya da hatalarından dolayı onlardan uzaklaşmadı. Onun yaşamından ders aldılar ve sıkıntılarını sonuna kadar paylaşmaya devam ettiler. İsa'yı örnek aldıklarında onların karakterleri gelişti. Havarilerin alışkanlıkları ve karakterleri birbirlerinden çok farklıydı. Onların arasında vergi görevlisi Matta, Roma'dan nefret eden ateşli Şimon, aceleci ve atılgan Petrus, ihanet eden Yahuda, ürkek, çekingen fakat dürüst olan Thomas, inancı zayıf ve şüpheci Filipus, gayretli, hırslı Zebedi'nin oğullan olarak çağrılan iki kardeş vardı. Onların hepsi tüm hataları ve kötülüklere karşı zayıflıklarıyla bir araya geldiler. Fakat onlar İsa aracılığıyla imanda, öğretide ve ruhsal bakımdan bir bütün olmayı öğrenerek Allah'ın ailesinde yer alacaklardı. Birçok kez denenecekler, zorluklarla karşılaşacaklar ve kimi zaman görüş ayrılıklarına düşeceklerdi. Fakat İsa onların kalplerine yerleştiğinde artık aralarında hiçbir şekilde anlaşmazlık olamazdı. Onun sevgisi onları birbirlerini sevmeye yöneltecekti. Öğretmenin verdiği dersler, onlar kendi düşünce ve kararlarında hem fikir oluncaya dek farklı karakter yapılarına sahip olmalarına rağmen onları bütünleştirecekti. İsa onlar için merkez noktasıydı. Onlar birbirlerine İsa'ya yaklaştıkları ölçüde yaklaşacaklardı. İsa öğrencilere verdiği dersin sonunda bu küçük grubu etrafında topladı ve diz çökerek ellerini onların başlarının üzerine koyup onları kutsal görevlerine hazırlamak için dua etti. Böylece Rabbin öğrencileri müjdeyi yayma görevine atandılar.
İsa, insanların arasındaki temsilcileri olarak günahsız melekleri değil, onların kurtarmak istedikleri günahkar insanları seçti. İsa, insanlığa ulaşabilmek için insan özdeşliğini aldı. İlahiliğin insanlığa ihtiyacı vardı. Çünkü dünyaya kurtuluşu getirmek hem ilahilik hem de insanlık sayesinde olacaktı. Allah'la insan arasında iletişim kurulabilmesi için ilahiliğin insanlığın yardımına gereksinimi vardı. İnsanın kendisine Allah özdeşliğini verecek, Allah'ın verdiği görevi yerine getirmesini sağlayacak, kendi gücünün dışında ve ötesinde bir güce ihtiyacı vardır. Fakat bu, insani elçiliğin gereksiz olduğu anlamına gelmez. İnsanlık, ilahi güce sımsıkı sarılır. İsa, iman yoluyla onların kalbine yerleşir ve ilahi olan kişiyle birlikte çalışmanın sonucunda insanın gücü iyilik yapmak için yeterli hale gelir. Çelileli balıkçıları çağıran kişi, insanları bugün hala kendisine çağırmaktadır. İlk öğrencileri aracılığıyla olduğu gibi, ilahi gücünü bizim aracılığımızla da göstermeyi arzular. Her ne kadar hatalarımız ve günahlarımız da olsa, Rab bize kendisinin öğrencileri olma fırsatını verir. Onunla bütünleşerek Allah'ın işini yapabilmemiz için bizi ilahi dersler almaya çağırır. Üstün gücün bizden değil, Allah'tan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. Müjde, bu yüzden melekler yerine hata yapan insanlara verildi. İnsanlığın zayıflığı aracılığıyla çalışan gücün Allah'ın gücü olduğu açıkça görülür. Ve böylece bizim kadar güçsüz olanlara yardım edebilen gücün bize de yardım edebileceğine inanmak için yüreklendiriliriz. Bilgisizlere, yoldan sapanlara yumuşak davranabilir. Çünkü kendisi de insana özgü zayıflıklarla kuşatılmıştır. Kendileri de aynı şeyleri yaşadıkları için bu yolda karşılaşılan tehlikeleri ve güçlükleri bilirler. Ve bu yüzden aynı tehlikeyi yaşayanlara yardım eli uzatmak için çağrılırlar. Bunlar şüpheyle akılları karışmış, imanları zayıflamış, zorluklar içinde yaşam mücadelesi veren ve görünmeyeni kavrayamayacak durumda olan insanlardır. Fakat yardım etmek için kendilerine doğru geldiğini gördükleri bir dost, onların zayıf imanını ve İsa ile aralarındaki bağı güçlendirebilir. Bizler, İsa'yı dünyaya tanıtırken gökyüzü melekleriyle birlikte çalışmalıyız. Melekler, bizim onlara yardım etmemizi sabırsızlıkla beklerler. Çünkü insanla iletişim kurmak için yine bir insan aracı olmalıdır. Tüm kalbimizle kendimizi İsa'ya adadığımızda Allah'ın sevgisini göstermek için bizim sesimiz aracılığıyla konuşabildikleri için melekler büyük sevinç duyarlar. Bu bölüm Markos 3 ayet 13-19, Luka 6 ayet 12 ila 16'ya dayanmaktadır.